Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bugün içeri dışarı konuşacağımız yine başlıklarımız var. Önce şu dışarıdaki Çin, Amerika, Fed'in faiz arttırma işi, onun piyasalara yansıması. Onları bir konuşalım. Sonra içeride başta enflasyon olmak üzere. Enflasyondaki en dikkat çeken kalem olan gıda, özellikle meyve, sebze ürünleriyle alakalı. Hemen akabinde gelen açıklamalar, bunlarla alakalı. Özellikle belediyelere düşen yeni roller, piyasanın düzenlenmesi anlamında bunları bir hızlıca bir şekilde değerlendirelim. Evet, ne diyor Fed, Amerika, Çin savaşları?
Şimdi haftanın sonuna doğru yaşanan gelişme, daha önce biliyorsunuz Amerika ve Çin görüşmeleri, ticaret savaşlarıyla ilgili görüşmeler olumlu bir seyirde gittiğini, hatta Trump'ın Çin Başkanı Xi ile görüşerek bir sonuca varacağı yönünde beklentiler vardı. Ancak daha gidilecek çok yol var anlamında bir açıklama ve onun yanı sıra Trump'ın da Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı ile ilgili görüşemeyeceğini söylemiş olması piyasaları tüm dünyada bozdu. Bunun nedenlerinden bir tanesi de 90 günlük süre bitiyor. Dolayısıyla bu süre için öngörülmüş olan %10 verginin otomatik %25'e çıkacak olması ve sadece olayın bu iki şeyle kalmayıp işte teknoloji savaşları, hegemonik bir anlayış sonucunda işte şirketlere yönelik yaklaşımlar, hepsi bir bütünlük içerisinde bakıldığı zaman piyasalar tarafından olumsuz olarak algılandığı ve ona göre de dünyada bir zaten ekonomik daralmaya yönelik bir şeyler vardı, göstergeler vardı. Olumsuza doğru döndü. Belki bunun yanı sıra Avrupa'daki Brexit, o da önemli, dünyayı etkileyen gelişmelerden bir tanesi. Avrupa ekonomisindeki gerileme, işte İtalya'nın resesyona girmesi falan, bunları hepsini bir bağlamda değerlendirirsek olumsuz bir algı var. Şimdi şu orada, gün itibariyle diyebiliriz.
İlaveler var. Yani artık böyle hani hiç ummadığın yerlerden ummadık böyle ne derler, çelişkiler, çatışmalar çıkıyor ortaya. Ya şu Fransa ile İtalya arasındaki yaşanana baktığınızda, yani ne oldu birden o onu suçluyor, işte özellikle bu Avrupa'ya olan göçlerden dolayı, işte İtalya Fransa'nın işte geçmişteki uyguladığı politikalardan dolayı suçluyor, büyükelçiyi çekiyorlar. Yani birlikler artık birlik değil. Dün evet kavga ediyor dediklerin, sonra bir bakıyorsun barışıyorlar, arkasından tekrar kavga başlıyor. Şu an bir taraftan da özellikle bu silahlanmayla alakalı Rusya'nın geçmişte yapmış olduğu bütün anlaşmaların teker teker çıkıyor olması. Yani yeni baştan oyun kuruluyor. Ama bu oyun kimin oyunu artık iyice karışmış vaziyette. Dolayısıyla burada yani gerçekten olayları anlamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Amerika'da işte ben bağımsızım diyen bir Fed, sonra Trump'ın işte defaatle kendisiyle alakalı işte aldığıma, atadığıma pişmanım, şöyle yaptığıma pişmanım falan dedikten evet, sonra yani bağımsız olduğunu söyleyen o Fed Başkanı'na bakıyorsunuz. Şu an tamamen Trump'ın dediği kıvama gelmiş durumda. Dolayısıyla faiz artırmak için bir acele yok. Ekonomi de zaten o kadar bizim düşündüğümüz kadar hızlı toparlamıyor, iyi toparlamıyor. Bazı yerlerde eksikler var diyerek geri adımlar atılıyor. Dolayısıyla bu çok enteresan bir süreç. Onun için olayları böyle bir bakışta şu sebeptir, şu sonuçtur, buradan şuraya varılacak demek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Her söylenenin içerisinde başka bir hesap, söz, başka bir hesap, başka bir düzenek var. Onun için yani burada diyecekler şimdi yorum yapmakta zorlandığınız yerleri bildiğiniz. Gerçekten yorum yapmak çok zor. İç içe o kadar çok şey var ki. Mesela şu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması.
Ondan önce şu söylediğiniz enteresan bir şey var. İtalya ve Fransa arasındaki şeyi biraz konuşalım mı Ünsal Bey?
Buyur.
Şimdi tabii hani suç ortakları kavga ettikleri zaman bir takım şeyler ortaya dökülür ya. Burada da aynı, İtalya'nın Fransa'yı sömürgecilikle suçlaması, hatta ifadelerde şu da var. o ülkeler, Afrika ülkeleri özgürlüğüne kazandıktan sonra, yani bir ifadeyle onlarca ülkeyi sömürmeye devam etti diye. Yani bu şu anlama geliyor. Fransa ekonomisi açısından bakarsak, onların veya bir gelir olarak bakarsak, orada hala sömürmekten kaynaklanan bir gelir söz konusu. İşte İtalya'ya bakarsak, Libya özelinde Fransa, İtalya vardı, sonra Fransa devreye girdi. Bunların hepsine bakıldığı zaman Batı ekonomilerinin sömürgeye dayalı bir gelir ve o gelire ihtiyaçları olduğu için belki bu şeyler sürüyor. Tabii bir de farklı olan, genelde mazlum milletlerin sesinin yükselttiği dönemde bu sesler genelde duymazdan gelinirken, şimdi birbirlerine söyledikleri çok daha anlamlı bir itiraf anlamına geliyor. Ama bizi ilgilendiren taraf, ekonomi programı yaptığımız için o ülkelerin Fransa veya Batı ekonomilerine pozitif etkisinin devamı ve bu ne kadar sürecek, belki o mazlum milletlerin de sorunu diye düşünebiliriz. Bilmiyorum, yani siz
bunu,
ne söylersiniz?
Bunu söylemeyecektin derler ya. Şimdi bu söylendikten sonra artık bunun, yani ekonomi, zaten sömürge dediğim şey aslında ekonominin ta kendisi. Yani burada işte ekonominin ilk kitabı diye söylenir ya, Adam Smith'in işte Milletlerin Zenginliği kitabı. Ona karşı işte Türkiye kökenli Darun Acemoğlu'nun da yazmış olduğu, birisiyle birlikte yazmış olduğu Milletlerin Sefaleti ya da Çöküşü diyebileceğimiz bir şey var. Baktığımızda şu an özellikle Kara Avrupa'sındaki bütün zenginlikler, Almanlar orada biraz istisna tutmak lazım. Diğerlerin bütün zenginlikleri, Kara Avrupa ve İngiltere'nin bütün zenginliği sömürgeye dayanıyor. Zaten şu an gelinen sıkıntı o sömürgelerin birden ellerinden gitmiş olması. Eski o işte üzerinde güneş batmayan imparatorluk olan o Birleşik Krallığın şu an baktığınızda hiçbir yerde esamesi okumuyor. Üzerinde güneş batmazken şu an küçücük bir adanın Avrupa Birliği'ne çıkıp çıkmayacağı konusunda tamamen dolanmış vaziyetteler. Dolayısıyla buradan baktığımızda, yani bir kere her zaman bunun altını çiziyoruz. Böyle çok komployla herkesin her şeyi birilerinin çok iyi dizayn ettiği ve dünyayı onların dizayn ettiği şekilde gittiği şeklindeki inanç, bizim yapabileceklerimiz noktasında elimizi ayağımızı bağlayan şeyler. Bir kere onu bir zihnimizin bir kenarında, evet çok kuvvetliler, ellerinde çok enstrüman var, ama her kuvvetin üzerinde olan bir kuvvetin varlığına olan inanan insanlar olarak bizim bir kere o marjı bir kenarda bir tutmamız lazım. Bu Avrupa'nın gelmiş olduğu şeyde özellikle Fransa, İtalya. Şimdi ne konuşuldu 2008'de? Bu krizden ancak dünya bir savaşla çıkar diye. Niye? Krizler yeniden büyümeyi sağlayacak. O ana kadar kilitlenmiş yeni alanlar açacak. Sektörleri hareketlendirecek, hareketlere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bunun en kestirme yolu nedir? Savaşlardır. Fakat savaşların geçmişte ödettiği bedeller bilindiği için, hele o zamanki teknolojiyle şu anki arasında inanılmaz fark var. Evet. Şimdi insansız araçlarla,
robotlar savaşacak,
robotlarla belki, işte uzaydan şey yapanlarla, işte bu yok bilmem çelik kalkanlar, demir kubbeler, damlar, kubbeler falan. Şimdi bu anlatılan hikayelere baktığımızda öyle bir şeyin olmasın da, yani Allah muhafaza, yani herhalde dünyanın sonu ve insanlığın da sonu gelir. Bir taraftan da uzayda şey kavgası var. Madenleri kim kapacak? Hangi göktaşına kim bayrak dikecek diye. Heyecanlı, hevesli günler. Bunlar, yani bayraklar düşünce aşağıya, Fransa'nın ekonomisi daralınca, içerideki işte o kargaşayı dengeleyemeyince, ki orada sömürgelerden gelen insanların çok ciddi katkısı var. Yani baktığınızda işte şu an Fransa'yı yöneten kişi son derece elit bir insan. Yani hani kraliyet ailesinden olmasa bile o anlamda. Şimdi bu insanın o şeyleri anlaması mümkün değil. Afrika'dan gelen, Cezayir'den gelen. Ama sömürgeyle alakalı şu sözünüze iştirak edelim. Yani bizim açımızdan da önemli. Osmanlı'nın Osmanlı olduğu dönemde İslam coğrafyasında bir imparatorluk daha var. Mali İmparatorluğu. Afrika'nın çok ciddi ekonomik gücünü şey yapan. O Mali İmparatorluğu, ki yeraltı zenginlikler açısından çok zengin bir ülke. İşte geçmişte insanlar kendi şeyleriyle bir şeyler yapmaya kalktılar. Fransa nasıl sert müdahale etti oraya. Öyle. Kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz ama zaten Fransızların böyle tarihte yapmış olduğu, başta Cezayir olmak üzere katliamlarını bilmiyoruz. Kalkıyorlar bizim işte bu Ermeni mevzunu kaşıyıp kaşıyıp duruyorlar sürekli.
Yine geçen hafta 22 Nisan mıydı, işte onu anma günü olarak şimdiden ilan etti.
Yani Yani biz o siyaseten ona gereken cevapları veririz ama evet. Bir gerçeklik var. Yani bu burada durulmayacak. Öyle sürekli benim düşmanım, sürekli dostum, sürekli işte çıkar ilişkisinde olduğum değil. Her saniye değişiyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiyorsanız, işletme yönetiyorsanız her saniye değişen şartlara göre oyununuzu yeniden dizayn etmeniz lazım. Aksi takdirde oyun dışında kalma ihtimali var. Devam edelim mi yoksa bu kadar kâfi mi?
Yani aslında devam edilecek tüm bizim gibi hele mazlum milletleri ilgilendiren önemli bir konu. Evet.
Enflasyon?
Enflasyon. Pazartesinin gündemi enflasyondu. Tüketici enflasyonu %1,0 arttı. Yani yıllık enflasyonumuz 20.35'e geldi. Yani 20.30'u 30 olarak 2018'i kapamıştık. Minik bir artış oldu. Burada tabii enflasyon üzerinde düşüneceksek diğer yurt içi enflasyonu da verelim isterseniz. O da %0,45 oranında arttı. Oradaki yıllık oranda 33.64 ile kapanmıştı 2018. Ocak ayı enflasyonu da 32.93 olarak bir miktar geriye geldi. Yani yatay olduğunu ifade edebiliriz. Tabii enflasyonu etkileyen unsurlar var. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz bir noktada. Maliyet enflasyonu geçen sene işte kurlardaki aşırı yükselmenin tüm enflasyon mallara maliyetine yansıyan bir etkisi oldu. Ondan itibaren geliyor ama enflasyonun yönü bundan sonra aşağıda, özellikle birinci çeyrekten sonra daha da aşağıya gelebileceği, hatta yıl sonunu öngörülenin altında bir enflasyonla kapatabileceğimiz gibi ekonomistlerin yorumları da var. Altını çizmek.
Şimdi biz o yorumları,
yani pozitif yorumlar olarak altını çizmek için söyledim özellikle.
Hem beklentiler hem yorumları alıp bizim de kendi düşüncemiz o yönde. Çünkü onu tetikleyecek, yani maliyet enflasyonundaki belli bir stabilite sağlandıktan sonra geri kalanın işte piyasanın güvensizliği ya da arizi olan şeylerle alakalı olarak, yani düne göre daha hassas bir şeyimiz var, yaklaşım tarzımız var. Gibi mesela bu enflasyon açıklandıktan sonra son bir hafta neyi konuştuk biz? Tanzim satışları konuştuk.
Gıda enflasyonu
konuştuk.
Evet.
Gıda enflasyonunu konuştuk ve ona yönelik işte hükümetin almış olduğu ya da almayı düşündüğü, alacağı kararlarla alakalı, uygulamalarla alakalı yansımaları çokça tartıştık. Şimdi burada enflasyon raporuna şöyle bir baktığımda en dikkat çeken, ki son zamanlarda hep söylenen şuydu, yani ne kadarı işte devletin yönlendirdiği ya da devletin yansıması, işte elektrikli gaz fiyatları da onlardan kaynaklanan enflasyonun etkisi ne kadar, bunu göz ardı ettiğimizde görünen nedir diye baktığımızda, burada enflasyon raporunda, tüketici raporunda yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE diye bir şey var. Şimdi nedir bu? İşte bu elektrik, doğalgaz bilmem ne, orada yapılan yüksek oranlı şeylere dikkate aldığımızda onun arındırıldığında ortaya çıkan enflasyon kalemi artık hesaplanır hale geldi. Çünkü bu sorulan bir şeydi. Yani elektriğe, gaza şu kadar zam geldi. Bu niye oraya yansıdı, yansımadı şeklindeki bu soruların cevabı olarak buraya bir bakış açısı var. Ama geneline baktığımızda şu an 20.35, tüketici için söylüyorum. İşte yıl sonunda 15'li rakamlar hedeflenmişti.
Belki 6.
Hedeflenmişti. Altına gelme ihtimali var. Ama soru şu. Üreticiyle hala tüketici arasında ciddi bir bant var.
Evet.
Bu önümüzdeki dönemde ne olur, ne tarafa doğru evlenir? Yani 46'lardan 33.64'lere gelmiş bir üretici fiyatı artışı var. Hala tüketiciyle üretici arasında 14 puanlık, yaklaşık 14 puan.
Yansıması beklenen.
Bir fark var. Bu yansıyacak mı? Yansımadan duracak mı? İnsanlar sinemi çekecekler. Burada da hemen benim size soracağım. İşletmelerin karlılıkları ne alemde? Bunu töler edecek bir karlılık var mı orada?
Şu anda en büyük sıkıntılardan birisi bu zaten. Burada olması da fiyatlara yansıtılamadığını gösteriyor. hele hele işletme sermaye sıkıntılarının had safhada olduğu, yani firmaların özellikle kredilerde %6 civarında bir küçülme var. Bu küçülmenin etkilerinden bir tanesi de yüksek finansman maliyetleriydi. Her ne kadar finansman maliyetleri de 20'nin altına geldi aşağı yukarı, yani ciddi bankalarda, ciddi banka derken küçük bankalar hala yüksek bir takım bankalar, ama 20'nin altında oranlar söz konusu. Tabii bu şirketlerin maliyetlerini doğrudan etkileyen bir oran. Tabii şu anda bir takım kampanyalar da var. İşte enflasyonla mücadele ediliyor ciddi biçimde. Ona şirketlerin de dahil olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor: en azından karlılıklarından taviz verdiklerini, maliyetlerini henüz tam anlamıyla satış fiyatlarına yansıtmadığını görüyoruz. Bu. Tabii son bir haftada belki gıda fiyatları toplumun her kesimini etkileyen bir şey. Biraz da tabiat olaylarından, işte aşırı yağışlar, fırtına, hortum, onlar da seraları etkiledi özellikle güneyde. Onun da etkisiyle domatesinden biberine kadar, patlıcanına kadar aşırı fiyat artışları oldu. Tabii bu herkese dokunan, herkese etkileyen, özellikle her ailenin mutfağına giren ürünler olduğu için o ciddi bir etki oluşturdu toplumda.
Ya, orada bir tartışma olmadı mı? Yani şimdi bu şeyden, sel felaketinden etkilenen yüz ölçümü ne kadar, toplam üretim alanı ne kadar, bununla alakalı hükümetten de çok ciddi açıklamalar geldi. Bu konu, yani herkes bulunduğu yerden kendi görüşünü ortaya koyabilmek için kullandığı bir argüman olarak çıktı ortaya. Baktığımızda evet, yani çok ciddi bir felaket oldu orada. Canlar gitti. Yani malı artık kenara bırakın, canlar kayboldu. Evet. Arabalar derelere uçtu, derelerde evet. Bulunamadı. Ölenlere de buradan rahmet dileyelim. Evet. Dönüp baktığımızda, yani daha orada olduğu dakikada hemen fiyatlar, yani biraz bu, yani işin spekülatif tarafındaki bu şeyler nasıl yönetilecek? Yani burada benzer bir hadise biliyorsun, ette de yaşadık.
Evet.
Yani ette bir taraftan devletin yapmış olduğu düzenleme çerçevesinde fiyatları işte 30 liraya bir taraftan et vermeye çalışırken, öbür tarafta 80 liraya, 90 liraya, 100 liraya insanların şey yapıyor. Yani giderek bir farklılaşma çıkıyor ortaya. Bunu düşündüğümüzde, yani bu yaşanan hadiseyi ve alınan en son işte bu devletin serayla alakalı teşvik etmesi, Ziraat Bankası'nın bu anlamda bir pozisyonlanması, tanzim satışların, belediyelerin tanzim satışları kuruyor olması tekrar. Bunlar birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde herhalde çokça konuşacağımız meselelerden bir tanesi olacak bu, değil mi?
Konuşmaya devam edeceğiz. Hal yasası gündemde yeniden ele alınması gerekiyor. Daha önce üzerinde çalışılmıştı, sonuç alınmamıştı. Gıda üretimi, bu şu andaki zaten hesaplamalara göre yani tahrip olan alana dikkate aldığımız zaman bu fiyat artışını çok fazla
açıklamıyor,
hı hı. İzah edemiyor. Öyle olunca bir süreçlere bakmak lazım. Yani gele gele daha önce de konuştuğumuz gibi gıda üretiminde özellikle bir planlama gerekiyor. Tabii şu da var, önümüzdeki yaz döneminde turizmde ciddi bir artış bekleniyor. Bu tahrip olan seraların hayata geçmesi ve iklime dayalı olarak da bu sene yağışların iyi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor: İnşallah bir felaket zuhur etmez. Üretimin, tarımsal üretimin bu yıl iyi geçeceği yönünde beklentiler var. Ancak bu nedenle, yani hangi üründen ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar üretiliyor, bunun bir hesabının, kitabının, bir planlamasının yapılması gerekiyor. Belki burada yasal düzenlemeler de gerekebilir veya teşviklerle yönlendirmeler yapılabilir. Bunun hükümetin gündeminde olduğunu da biliyoruz. Bu noktada da ciddi adımlar atılacağının ipuçları var, mesajları da var. Önümüzdeki dönemde çözülecek inşallah diye bekliyoruz. Tabii bu tarımsal üretim derken genelde ilk akla gelen İşte domatesinden biberine, patlıcanına kadar onları konuşuyoruz. Ama arka planda mesela et üretimiyle ilgili konular söz konusu olduğunda, yumurta da hakeza, tavuk, yumurta, et, bunun arka planında ciddi bir yem sorunu var. Yani biz ülke olarak yoğun olarak yem ürünlerini mısırından işte soyasına kadar ithal etmek zorundayız. O da yani her ne kadar kendi üretimimiz olan tarımsal üretimi ve hayvansal üretimleri de dikkate alırsak, bunlarda da ithalat sorumluluğumuz var. Mesela tohum konusu var, tarımsal ürünlerle ilgili yem konusu var, ilaç ve tarımsal ilaçlar ve şey konuları var, gübre konuları var. Bunların hepsinin zaman içerisinde belli bir anlayışla, planla çözülme ihtiyacı var.
Şimdi özellikle bu tohum mevzu malumunuz bir dönemde bizde bir yoğun bir şekilde ilgilendiğimiz bir sektördü orası. Özellikle Türkiye'de tohum işiyle alakalı olarak neler yapılabildiği konusunda baktığımızda geçmişte kıyaslandığında çok iyi, milli tohumculuk anlamında bir şeylerin korunması anlamında bir farkındalık var. Fakat bu farkındalığın henüz daha ticari anlamda, yani bizdeki bütün üretimin, işte seralardaki bütün domatesin tohumu bizden değil. Biz hala onu ithal ediyoruz. Diğer hakeza diğer şeyler de öyle. Dolayısıyla bu konudaki farkındalık henüz daha ticari anlamda tam karşılığını bulmuş değil. O söylemiş olduğunuz özellikle ithal girdilere dayalı olarak üretilen ürünler, işte yumurta tavukçuluğundan işte besin hayvancılığına kadar ağırlıklı olarak ithal ürünlerine dayanıyor olması, orada düşündüğümüz fiyatların geriye gelmesini de engelliyor. İşte yumurta fiyatlarını hatırlarsanız yani 52-53 kuruşlara kadar çıkmıştı. Sonra 35 kuruşlara geldi. Şu an tekrar 40 kuruşların üzerinde bir seyir var. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde, yani toptan için söylüyorum bu rakamları, hepsini birlikte değerlendirdiğimizde sadece bir tarafı iyileştirmek de olmuyor. Komple bir şeye ihtiyaç var. Burada onun için bu reform yıllardır konuşuluyor. Ama gerçek anlamda hem toprakların verimliliğini yok etmeksizin, tarım alanlarının işte şehirleşmede ya da ne derler?
Tarım alanlarının muhafazası,
anlamında ki gayretler dahil olmak üzere onların miras yoluyla bölünüp ticari değerinin yok edilmesi, kullanılamaması hale gelmesi ya da ekonomik değerlerinin kaybolması gibi şeyleri ortadan kaldıracak düzenlemeler var. Uygulamalarda daha fazla yani şey ihtiyaç olacak. Burada kime düşüyor? Eğer bunu sadece hükümet bazlı bir şey yapar isek oradan bir mesafe kat edemeyiz. Son dönemde mesela bu şeyle alakalı, kenevir üretimiyle alakalı bir hadise var. Hatırlarsanız yani dünyaca ünlü bir yönetim dergisinde kenevirle alakalı bir yazı vardı. Yani dünyada kenevirin tarihini yazıyor. Ve kenevir o kadar önemli, o kadar değerli bir bitki ki ben o yazıları okuyunca şeyi fark ettim yani. Yani sizin verimlilik anlamında da üretim ve farklı ürünleri elde etme anlamında, yani kumaş da üretebiliyorsunuz, kağıt da üretebiliyorsunuz, birçok yani günlük hayatta kullanmış olduğunuz birçok şey üretebildiğiniz hadise, onun bir türünden üretilen uyuşturucudan dolayı dünyada sınırlı hale getiriyor. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi biliyorsunuz. Kenevir üretiminin yani yine tabii devlet kontrolüyle daha geniş alanlarda ele alınması. Çünkü selüloz üretimi açısından da ve onun yan ürünler açısından da fevkalade stratejik önemi olan bir ürün. Şimdi bu tip böyle nokta atışlarla bizim alanımızı genişletmemiz, kendimizi daha kuvvetlendirmemiz icap eder. Yoksa genel anlamda baktığımızda bizim işte ticaret en büyük hatamız o. Birisinin işi iyi olduğu zaman hemen ilk yaptığımız şey ona bakarak aynısını yapmak.
Taklit.
Tarımsa tarım, enerjiyse enerji, inşaatsa inşaat. Yani buradan çıkıp gerçekten yani belli bir noktada oraya yeni girecek oyuncuları, tamam kimsenin önü kesilmesin ama yeni giren eğer piyasayı öldürecekse girmesin yani. Onun da bir şekilde bu yani arka taraftaki meslek örgütleriyle bir şekilde dizayn edilmesi, düzen altında tutulması, rekabeti bozan ya da kaliteyi aşağı çeken yapıların bu anlamda bir şekilde mesleki anlamda disiplin edilmesi icap eder diye düşünüyorum. Burada nereye gideceğiz? Tarım tarafında. Evet, son dönemde yapılan bu açıklamalar, işte teşvikin olması, tanzim şeylerin olması, özellikle medyaya yansıyanlara bakınca yani insanlardan çok farklı tepkiler var. Bu işten hiç hoşlanmayanlar pazarlar ve marketler. Etki anlamında baktığınızda kısa sürede ne kadar alana yayılabilirsiniz ve bunu özellikle tarım kredi kooperatifleri ya da yani ilgi alanı tarım olan şeylerle bunu organizasyon ne kadar zamanda yaparsınız ona göre etkileri olacaktır. Ama şu bir gerçek, gıda enflasyonu şu an bütün şeyleri bozuyor ve algısı en kolay olan
dengeleri enflasyon. Dengeleri bozuyor ve toplumu doğrudan, psikolojik etkisi de çok yüksek.
Özellikle mesela şeye yansıyan, medyaya yansıyan şeylerde işte bolca şey görüyorsun, işte pazara geldim, hiçbir şey alamadan geri gidiyorum. Bu fiyatlarla evet. Alınır mı? Doğru. Baktığınızda anormal fahiş fiyatlarla şeyler var. Ama burada tabii çift taraflı bakmak lazım. Yani olay yani son noktadaki fiyatın şeyi değil, oraya gelişteki zaten dikkat çekilen değil, o aracılar tarafına dikkat çekilmesinin sebebi de o. Aradaki kurumlar ya da müesseseler fiyatın kabarmasında katkı sağlıyor. Bunların da nasıl olduğu açıkçası toplum önünde tartışıldığında daha net bilgilenme şey var. Belki bazılarında yani önüne geçilemeyecek bazı şeylerin. Netice itibariyle üretildiği yerden tüketildiği yere bir taşıma süreci var, depolama süreci var. Onun belki tedarikinde bir finansman süreci var. Bunların hepsi bir bütün olarak ele alındığında yani hükümetin de dikkat çektiği şekilde bir düzenleme, bir gelişme olabilir. Bekleyip göreceğiz.
Tabii şimdi burada üreticinin fiyatıyla marketteki fiyata bakıyoruz. Orada ciddi bir uçurum dikkat çekiyor. Ama arada gelenlerde daha önceki açıklamalar da olmuştu, özellikle devletin açıklamaları, özellikle yaş sebze ve meyvede %25 ile %50 arasında şey var, telef oluyor, bozuluyor, evet, çürüyor, fire var. Bu önlenebilmiş bir şey değil, bunun için de ciddi bir soğuk zincir, ambalaj, buna benzer şeylerin de çözümlenmesi bekleniyor. Yani şimdi eğer bir market aldığı ürünlerin %30'unu %40'ını çürütebiliyorsa, fireye dönüşebiliyorsa, dönüp ona da hak veriyorsunuz. Tabii de arada finansman sorunları var dediğiniz
biraz gibi. Biraz Nasrettin Hoca gibi mi oldu? Herkes haklı yani burada, değil mi?
Herkes haklı. Bunun üzerinde yeniden çalışılırsa, şu da var, burada bir sıkıntı var. Doğal olarak bunun üzerinde çalışılırsa, yani en azından şu şeyi, fire oranını yarıya indirsek, onun fiyatlara katkısı belki %30 olur, %40 seviyesinde olabilir yani. %25 değil de %10'a indirdiğimizi düşünelim. Belki ihtiyacımız, ihracat olanakları da olabilir. İthalatı da pozitif etkileyebilir. Her yönüyle üzerinde, o zincir üzerinde çalışılması bekleniyor. Tabii sadece devletten beklemenin de anlamı yok. Yani üreticiler, aradaki marketler de çalışmalı. Tabii burada özellikle hal yasası, yasal şeyler önemli. Oradaki sorunların daha doğrusu şu anki ihtiyaçlara göre yeni bir şekil, yeni bir yasaya ihtiyaç olduğu herkes tarafından dile getiriliyor.
Burada eğer enflasyonla alakalı ilave edeceğiniz bir şey yoksa şu an özellikle finansman tarafındaki gelişmeleri bir konuşalım. Yani ne oluyor? Piyasalar bu anlamda rahat mı? Özellikle kredi iştahında bir genişleme var mı? Bankalar bu konuya nasıl yaklaşıyor konusunu isterseniz biraz el atalım.
Olur. Şimdi FED'le başladık ya Ünsal Bey. Evet. Bir yoruma rastladım bu sabah. Şöyle ki Hindistan faiz indirdi. Evet,
çok,
biliyorsunuz.
Ama yani 0.25 onun çok fazla bir anlamı yok.
Şu şekilde.
Ama beklemiyordu.
Beklenmiyordu. Bu FED'in yeni politikasının tetiklediği bir olgu ve bu tüm merkez bankalarına faizlerin aşağı yönde indirilmesi yönünde tetikleyecek ve ilk adımı da Hindistan attı diye yorumlanıyor. Oradan alırsak.
Ya oradan alalım ama şimdi herkesin yaptığı, yani kimsenin beklemediği bir zamanda yapmış olduğunuz bir indirim oranda 6.50'den 6.25'e indiriyorsunuz. Şimdi bu ne kadar etkiler? Bunu diğer merkez bankaları ne kadar satın alır sorusu özellikle bizim için çok önemli. Çünkü bize şu an ne zaman indirileceği noktasında, yani indirileceğine yönelik beklentiler dahi hemen para piyasalarında bir hareketlenmeye sebep oluyor. Dolayısıyla şu an bir marj varsa özellikle Türk Lirası yatırım araçlarına yapılan yatırımlardan, tercihlerden, o marjın ortadan kalkma ihtimali, yani reel olarak insanlara bir getiri sağlıyor şu an Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politika faiz oranı. O kalktığı zaman ne olur sorusu. Bana sanki biraz bu tartışma şu an diğer ülkelere yayılması, tetikleme anlamında yayılacak. Yani herkes şu an beklentiye girecek, ne zaman indirilecek diye. Fakat etkisini hemen görür müyüz sorusunun cevabı o kadar böyle
yani önümüzdeki birkaç ay diye düşünsek.
Yani bizde en azından bir şey olmayacaktır. Yani önümüzdeki aylarda böyle çok net büyük bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum, evet. Ben. Ama bir taraftan da piyasadaki işletmelerle ilgili olan bir kişi olarak da diyorum ki bir an önce insin.
Bir an önce insin.
Bir an önce insin. Çünkü şu an artık yani değil yeni yatırımların, normal işletme faaliyetlerinin döndürülmesine dair artık bu finansman yükü kaldırılır cinsten değildi.
Evet.
Öyle bir kar marjı yok. Yani yıllık %20'ler, 30'lar, 40'lar, yani yok böyle bir kar marjı. Şimdi az önce siz söylediniz. Evet, kamu bankalarının önderlik etmiş olduğu bir oranların aşağı gelmesi var. 17-18'leri duyuyoruz. 19'ları duyuyoruz. Ama bir taraftan 39'lar hala var. Şimdi 17 neresi, 39 neresi? Eğer işletme, yani kamu bankasından limiti yoksa, öteki bankayla çalışmak zorundaysa, oradaki o işletmeyle rakibinin arasındaki farka bir bakar mısınız? 20 puanlık bir karlılık farkı olacak ki başa başa gelebilsinler.
Bir de kredilerin daraldığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla bu dönemlerde firmaların banka değiştirmesi, yeni bir bankadan kredi limiti temin etmesi oldukça zor.
Öyle tabii ki. Yani şu an zaten yani yeni firma arayışında hiçbir şey değil. Banka işi o bir yerden değil. Sadece mevcutlar içerisinde yani finansal anlamda nispeten yapısı bozulmuş olanların daha uzun vadede ödeyebilir bir şey oluşması ki oradaki finansman yükü hala çok ciddi bir problem. Yani vadenin uzatılması meseleyi çözmüyor. Finansman yükünün de çözülmesi icap eder. Öbür taraftan da yeni banka şeyi yok. Yani yeni bankanın girmesi, o rekabetin çok yoğun olduğu ortamlarda biliyorsunuz firmalar şeyden bunalıyordu. Her gün bir banka geliyor sana kredi limiti veriyor.
Evet.
Şimdi mevcut çalıştıkları bile kapılarına çalmıyor.
Evet. İstediklerini vermiyor ya da.
Ya istediklerini vermiyor. Yani şu an eğer kullanıyorsa insanlar kredi biraz mecburiyetten, yani çarkın dönmesi açısından kullanıyorlar. Tabi burada yani kolay değil. Bankacılığı da öbür tarafı da görmüş insanlar olarak. Yani
bankalar için de zor bir dönem.
Çok zor bir dönem. Yani baktığınızda müşterinizi bir tarafta yaşatmak zorundasınız. Yani ona destek vermek zorundasınız. Can suyu öbür taraftan, yani vermiş olduğunuz kaynağın doğru yere gidip gitmediğini, iyi kullanıp kullanmadığından endişeleriniz olabilir. Bunların hepsi bir denge meselesi. Daha çok diyaloğa ihtiyaç var. Yani
evet.
Ön yargıyla peşin hükümle değil de burada belki bugüne kadar hiç olmadığı kadar finansı yapanlarla finans alanlar arasında daha açık diyaloğa ihtiyaç var. Yani ön yargıyla yaklaştığı zaman yanlış anlaşılıp iyi gidebilecek bir şeyin kırılma ihtimali çok kuvvetli muhtemel. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki en fazla dikkat edilmesi gereken başlıklardan bir tanesi bu.
Buradan hareket edersek tekrar birkaç şey söylemek için mevduat oranlarının da aşağı inmesi beklenir ki gelmesi lazım. Bir de buradan dövize ne dersiniz Ünsal Bey? Geçen hafta 2.3 milyar dolar döviz tevdiat hesaplarında artış var. Son yaklaşık bir aylık bir süreçte de 4.8 milyarlık dolar mevduatlarda artış olmuş. Yani bu bir taraftan TL kaynak ihtiyacı varken döviz mevduatlarındaki artışı düşünürsek, hele hele belli bir seviyenin altındaki firmalara döviz kredisi verilemeyeceğini de dikkate alırsak siz nasıl bir yorumda bulunursunuz?
Ya şimdi burada şu bir gerçek, yani biz her ne kadar Türk lirasının kendi yerli milli paramızın üzerinden tasarruf yapalım desek dahi bize o eski alışkanlık, yani 70'li 80'li yasaklı olduğu dönemde insanların döviz taşımasının, döviz bulundurmasının yasaklı olduğu dönemlerde de vardı. Ondan sonra da hep oldu. Herhalde bundan sonra da bir müddet daha olacak. ne zamana kadar Türk lirası gerçek anlamda enflasyonla alakalı olarak yani değer kaybını telafi edecek getirilerinin olduğunda ve insanların bütün ticaretlerini ve ticaretlerinden ziyade tasarruflarını Türk lirası üzerinden yaptıkları döneme kadar beklenecek. Şu dönemlerde şimdi en fazla bize de sorulan mevzu ne? İşte döviz özellikle dolar Türk lirası açısından baktığımızda pariteden dolayı euro içinde benzer şeyler söylenebilir. Biraz aşağı geldiğinde buradan dolar alınır mı? İstisnasız yani toplumun her kademesinden insanlar soruyor. Yani elinde birazcık tasarruf olan şeyinin dışında harcamasının dışında azıcık bir parası olan herkes altın mı alayım, döviz mi alayım, işte borsayı soran yok. Eskiden bir borsa şey vardı, çılgınlığı vardı. Orada yani borsadan herhalde dayak yemeyen kimse kalmadığı için orası eskisi kadar sorulmuyor. Ama bunların hepsi soruluyor ve son dönemde artık kendilerine bir trend koymuşlar. 5.20'ler, 5.10'lu rakamları gördüğünde al, işte 5.45-5.50'lerde sat. Ya yani bu çok böyle sürdürülebilir. Yani profesyonellerin bile yapmakta yani çok becerikli olmadığı bir alan. Ama insanları cezbediyor. Dolayısıyla bu dönüş yani burada aslında bize bir başka bir mesaj veriyor. Diyor ki yani 5.20'ler bu seviyeler artık yani insanların fazlasıyla kanıksadığı seviyeler. Yoksa yani şunu şu şekilde yorumlamak isteyenler de çıkıyor. İşte yerli tasarruf sahipleri işte Türk lirasına değil de yabancı paranındaki gelişmelere ya da işte ülkedeki muhtemel gelişmelere bağlı olarak orada pozisyonu onu diyecek büyüklükteki rakamlar bunlar değil. Dolayısıyla yani bu tamamen yatırımcının kar elde edeceği benim için işte ideal noktaya geldi buradan alayım sahikinden kaynaklanan bir husus. Yani buna ben çok büyük bir anlam yüklemiyorum. Orada benim yani yine finans sektöründe özellikle günlük olarak yani izlemeye çalıştığım temel başlıklardan bir tanesi Türk bankacılık sistemi yurt dışından nasıl borçlanıyor? Kolay mı borçlanıyor? Zor mu borçlanıyor? Sendikasyonlar nasıl kapanıyor? Yani çıktıkları rakam ne? Aldıkları rakam ne? Burada tabii tam duyurulmamakla beraber maliyetler ne? Çünkü maliyetlerde genellikle baz fiyat söyleniyor. Aradaki komisyonlar, diğer şeyler söylenmiyor. Onlarla nereye ulaştığını çok kestiremiyoruz ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an hem bankacılık sistemi hem hazine tarafı borçlanmak için çıktığında borçlama noktasında herhangi bir problem yok. Finansman maliyeti yüksek olmaya devam ediyor. Hangisi önemli? Önce finansman mı? Yani likiditeyi sağlama mı yoksa onun maliyeti mi? Önce likiditlerini sağlaması.
Evet. Maliyet sonra.
Maliyet bir aşama sonrası. Ama maliyet kesinlikle göz ardı edilecek bir hadise değil. Çünkü ondan sonra sizin dünyadaki bütün rekabet dengelerinizi etkileyecek bir temel unsur. Onun için yani ilk etapta biz bu kaynak sağlama tarafındaki gelişmeleri evet pozitif sevinelim. Hisse senetlerine de para girmeye devam ediyor bu arada. Ama öbür taraftan özellikle bu finansman maliyetlerini bir kere daha gözden geçirmemiz gereken bir hadise.
Peki ona ne diyorsunuz? Bizim hane halkı dolar döviz almaya devam ediyor. Yabancı gelip dövizini satıp ya borsadan hisse senedi ya da devlet iç borçlanma senedi alıyor. Şimdi farklı burada, hareket ediyorlar.
Farklı hareket ediyor da burada şimdi bir tanesini yani kolları elleri bütün dünyaya uzanan bütün piyasaları izleyen bir kurumsal yatırımcı var. Öbür tarafta daha çok psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği zamanlarda kendine göre pozisyonlanmaya çalışan bireysel yatırımcılar var. Onun için yani ya ne garip çelişkidir. Yabancı döviz bozuyor, bizimkiler alıyor. Hep böyle olmuştur ki. Yani şey dönemlerini böyle arizi dönemlerini hatırlayın. 2001'de yaşadığımız şeyi hatırlayın. 2001'de kaç çıktı? 1.4'e 1.6'ya çıktı. Sonra kaç sene? Evet. 1.1'lerde 1.2'lerde
1.1'lere geldi.
Yani dolayısıyla uzun sürede orada da kaldı.
Yani döviz almanın bir risk olduğunu söylüyorsunuz sanırım.
Kesinlikle yani. Daha doğrusu bunların hepsi risk. Yani şimdi hani bazı insanlar şeyi sevmiyor, riski sevmiyor. Sabit getirili ürünlerde kalıyor. Nedir onlar? İşte hazine bonosu, devlet tahvili, işte mevduat hesabıdır.
Katılım hesabı.
Katılım hesabında da orada yani evet bir hep pozitifte kalıyor.
Orada sukuklar var.
Sukuklar var orada. Dolayısıyla onları tercih ediyor. Biraz riski sevenler döviz, çok riski sevenler hisse senedi. Daha çok riski sevenler onlar bizim bilmediğimiz anlamda. Herhalde at yarışına falan gidiyorlar. Dolayısıyla burada şeye baktığımızda yani riskin nasıl algılandığıyla alakalı. Yani insanlar demek ki döviz almak için cazip görüyorlar. Ya risk algısı arttığından ya da bunun, yani ben riskin arttığı, yani paramı sağlamda tutayım diye bir düşüncenin çok kuvvetli olduğunu kanaatinde değilim şu dönem itibariyle. Daha çok yani işte önümüzde seçim var. İşte seçim öyle olmazsa bak orada kuvurlarda bir hareketlenme olur falan diye, evet, böyle varsayımlar üzerine kurgulanmış bir şey. Ama ekonominin gerçeğine baktığınızda şu an yani ihracatı arttırmak istediğiniz bir dönem, ithalatı işte değişik gerekçelerle kısıldığı bir dönemde, yani dövizin öyle çok kuvvetli bir yatırım aracı olarak gündeme gelmesi, yani en azından benim kendi değerlendirmemde çok fazla yer alıyor.
Peki altın ve petrol, onlara da bir şeyler söyleyecek misiniz?
Yani petrolde bir stabilite sağlandı. Yani o 89 dolarlardan 50 dolarlara, 51 dolara gelmesi, şimdi tekrar 61-62 dolara gelmiş olması, hani derler ya bizim açımızdan olabilecek ideal bir nokta.
Evet.
Çok aşağı geldiği zaman piyasalarımızdan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Çok yukarı gittiği zaman bu sefer
cari
açığı büyütüyoruz. Çünkü çok ciddi bir enerji ithalatçısıyız biz. Dolayısıyla baktığımızda mesela bu fiyatlar bizim açımızdan da makul. İnsanlar artık buna da şey yaptı. Kaldı ki bizim özellikle son kullanıcının tüketmiş olduğu petrolde çok ciddi bir vergi yükü olduğu için, yani onun çok fazla yansıması şu aşamada yok. Burada benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi Fitch'in yayınlamış olduğu bir şey var. Katılım bankalarıyla ticari bankaların aktiflerindeki kaliteyle alakalı. Katılım bankaların daha çok KOBİ ağırlıklı çalıştığı için oradaki yani geri dönüşlerin nispeten daha zayıf olduğuna dikkat çekmiş. Bu enteresan bir başlık. Yani oradaki işte 3.2-3.8 diye, yani ticari bankalarda 3.2, katılım bankalarında 3.8. Burada aslında şimdi katılım bankacılığının içerisinden gelmiş kişiler olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
3.8 gecikmiş kredilere.
Evet. Yani orada şu söylenebilir. Katılım bankalarının bir kere bu stok olarak görünen rakam, yani şöyle bir şeyi var. Onu tam hesaplamak zor artık. Bankalar takibe intikal eden alacaklarını bir müddet sonra varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Dolayısıyla yani ne kadarı kaldı, gerçek stoğun içerisinde ne kadar, onu ne kadar realize ettiler kısmını buradan görmek çok mümkün değil. İkinci bir hadise, katılım bankalarının özellikle kredi fon kullandırma yöntemlerinden dolayı ticari bankalar kadar esnek davranamıyorlar. Çünkü orada sıra taksitli gelen bir uygulama var. İşte taksitlerin ödenmesi, yani normal ticari bir bankada İşte 3 ayda bir finansmanın ödediği zaman o kredide herhangi bir problem görünmüyor. Ama katılım bankalarında değil, her ay taksitin ödenmesi lazım. Taksit ödenmediği zaman bir bozulma oluyor. Onu biraz değerlendirirken biraz şeyi ne derler, işleyiş biçimini gözden kaçırmışlar gibi geldi bana. Yani objektif bir değerlendirme gibi gelmedi. Katılım bankalarında her zaman bu biraz daha yukarıda olabilir. Finansman tekniğinden dolayı. Çünkü öbüründe 3 ayda bir sadece faizini finansmanın ödediğinde kredi devam ediyor. Ama katılım bankasında her ay o taksit ödenmek zorunda. Firmalar açısından baktığınızda hangisi daha şey? Disiplin etmesi açısından taksitli kredi her zaman daha, evet, makuldür. Bilirsiniz siz ama.
Murabaha, mal alma.
Mal alma ile alakalı. Şimdi ama bu tabii piyasaların biraz böyle teklemeye başladığında, ödemelerin istediğiniz gibi olmadığı dönemlerde oraya da katılım bankalarının bir çözüm üretiyor olması beklenir ki üretiyorlar. Yani o anlamda farklı tekniklerle o anlamda şeyler var. Yani sıkışmış, ödeyememiş olan insanların hemen mağdur edilip kötü niyetli olduğu düşüncesiyle mağdur edilmeyip onun uzun vadede yayılması noktasında bir çalışma var. Benim dikkatimi çeken ve yani Fitch'in yayınlamış olduğu rapora bir böyle şey olarak onu belirtmek isterim.
Buraya şu da eklenebilir mi? Katılım bankaları yapıları gereği piyasaya tepkileri biraz daha uzun zaman alıyor. O da etkili oluyor sanıyorum.
Tabii zaman adaptasyonu zor. Zaten en büyük şikayet de oradan.
Şirketler için de bir noktada sigorta diye de bakabiliriz bir taraftan.
Ya yani öyle. Şimdi burada yani konumuz tabii katılım bankaları değil. Katılım bankalarının, evet, değerlendirmesi başlı başına birkaç program olacak, evet, bir hadise. Ama şu bir gerçek. En fazla şikayet nereden geliyor? Ya fon kullanıyorum. Piyasadaki fiyatı aynen uyguluyorlar. ama benim katılım hesabıma işte çok gecikmeni yansıtıyorlar.
Evet. Düşük bu, veriyorlar.
Evet, düşük veriyorlar. Bu hep böyle bu hızlı oynamaların olduğu dönemde, yani ben 30 yıldır duyuyorum bunu. Bir 30 yıl daha böyle devam edecektir. Çünkü oradaki işleyiş mekanizması. Ama bunun tabii adaptasyon noktasında da yani bu sefer insanlar kendilerini şey hissediyorlar ya. Katılım bankasıyla çalıştığım için acaba ben yani fon kullanıyorum. Onu hemen yansıtıyor ama hesabıma gecikmeli yansıyor. O dengeyi belki oturup katılım bankaların kendilerini izah etmesi lazım. Bizim onu evet. izah etmek gibi bir şansımız yok.
Oralarda çözüm üretilebilir belki de.
Çözüm üretilebilir. Burada benim yine geçtiğimiz haftaki başlıklardan bir tanesi, yani geçtiğimiz hafta derken bugün artık haftanın son günü olduğu için bu haftanın, Varlık Fonu'nun Euro sendikasyonu noktasında Citigroup'u ve ICBC'yi yetkilendirmiş olması. Yani artık Varlık Fonu sahneye, yani belli kaynakların tedariki noktasında çıkmaya başladı. Bu konuda kendini şey yapıyor. Burada 2 yıl vadeli olması ve 1 yılda uzatma opsiyonlu bir şey verildi. Bunun yansımaları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu konuyla alakalı bir şey söylemek ister misiniz?
Varlık fonunu evet daha çok duyacağız. Neticede bu temin edilen para ekonomiye döndürülecek. Neticede bir takım şirketlerin satın almasında, yani varlık fonu olarak bir takım şirketleri satın alma, bir takım şirketlere hissedar olma, bir takım şirketlerin yeni yatırımını finanse etme anlamında ekonomiye taze kaynak olarak değerlendirebiliriz.
Yani kesinlikle taze kaynak olacak. Orada tabii maliyet biraz belli edecek. Çünkü netice itibariyle sizin yani hazinenizin bünyesinde olan en kıymetli değerlerinizi koymuş olduğunuz bir fonunuzun hareketi bunlar. Yani o açıdan yani bu şey yakinen izlenecektir herhalde.
Fon son dönemde yeniden yapılandı. Kadrolarıyla, stratejisiyle daha güçlü bir şekilde rol alıyor olacak.
Evet. Daha fazla rol alacağı kesin. Evet, yavaş yavaş şey yapalım. Son birkaç dakikamız kaldı. Burada değinmediğimiz başlık ne var?
Değinmediğimiz notlarımıza aşağı yukarı değindik. Belki bazılarına biraz daha derinlemesine.
İhracat konusunu ben bir not olarak almışım şeye. İhracat konusundaki yani şu an son dönemde ona da oldukça bir yüklenme var. Ama yani ihracatın bir kere şunu kesinlikle ortaya koymuş olması lazım. Yani burada sonuç almalar kolay olmuyor. Çünkü sizin bir piyasayı edinmeniz, mesela ihracat artışımız oluyor. İhracat artışında miktarsal, yani fiyat anlamında miktarsal artış var. Ama ürün bazlı ortalama fiyatlarda bir azalma var. Yani biz katma değeri daha düşük olan ürünleri
kilogram fiyatında düşüş
kilogram
var.
Fiyatında düşüş var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani ihracat konusu tabii önemli bir başlık. En önemli bir başlık. Bizim bu piyasalara, sahip olduğumuz piyasalara yenilerini katmamız lazım. Mevcutları da kaybetmiyor olmamız. Çünkü rekabet giderek artıyor burada. Bunu yaşıyor olmamız lazım. Yani son dönemde mesela Amerika ile Çin arasındaki en büyük kapışma nedir? Sanayi casusluğu. Şimdi baktığımızda mesela Türkiye'de mesela Anadolu'da özellikle yaşıyoruz. Halı üretimi bitti. Nereden geliyor halılar? Çin'den mi?
Çin'den, Hindistan'dan.
Yani bizim motiflerimiz de geliyorlar.
Evet. Yani Anadolu kilimi halısı oralardan
geliyor. Anadolu kilimi halısı ve inanılmaz düşük fiyatlarla tabii kullanılan boyalar bilmem neler. Orası artık yani bizim o organik kök dediğimiz boya, kök boya falan değil. Ama şu an biz kendi elimizle bütün bildiğimiz motiflerimizi şu an Hindistan'a ve Çin'e kaptırmış durumdayız. Dolayısıyla sanayi casusluğu sadece sanayi casusluğu değil.
Değil, evet.
Bütün bilgi casusluğuyla devam ediyor. Buradan da yani insanlar eğer Türk halısı kilimi diye Çinli bir şey alıyorsa bir müddet sonra bu özellikle turizmin de arttığı bir dönemde buna dikkat çekmek lazım. Yani insanlar niye alsınlar ki? Onu eğer bilirse bir şekilde Çin'de üretildiğini, Anadolu'da üretilmediğini.
Coğrafya işaretleme diye bir şey başladı tarım ürünlerinde. Belki de bu sanat ürünlerinde halı, kilim neyse belki onlarda da böyle bir şeye ihtiyaç var.
İşte yıllardır süren Konya'da da dün açılışı vardı 8. El Sanatları sergisi bu anlamda. Yani el sanatlarının yaşatılması noktasında 8 yıldır yapılan bir çalışma vardı. Orada çok hoş şeyler var. Yani neredeyse bunlar hala daha var mı diyeceğiniz şeyleri yapan ve yeni insanların yapması noktasında da bir hareketleme, bir motivasyon var. Dolayısıyla bizim yani özellikle bu coğrafi işaretleme artı oradan almaktan dolayı kaç para vereceğini düşünmeyeceği ürünleri insanların almasını sağlayacak turizmle beraber düşünülmesi gereken temel başlıklardan bir tanesi bu. Rakamsal olarak ne olduğu çok önemli değil. Ama katma değerini çok
onların yaşatılması, bir nevi kültürün ayakta tutulması da önem arz ediyor.
Evet, programın sonuna geldik. Bir şey demek ister misiniz? Kapatalım.
Kapatalım.
Değerli Erkam Radyo dinleyenler, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. İnşallah sürçülisan eylememişizdir. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.